Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 25.
Fakat olayların ikinci bir versiyonu bizzat Haşhaş Yun'dan gelmektedir. Bu anlatım tarikatın bize ulaşan nadir yazılı kaynaklarından biri olan Ebu Firaz adında bir müridin imzasını taşıyan bir anlatıda yer almaktadır. Ona göre Masyaf kuşatıldığı sırada burada olmayan Sinan, iki arkadaşla birlikte komşu bir tepeye yerleşerek harekatın gelişimini izlemeye başlamış. Selahaddin de adamlarını ona yakalama emrini vermiştir. Kalabalık bir birlik Sinan'ı kuşatmıştır ama askerler ona yaklaşmaya uğraştıklarında organları esrarlı bir güç tarafından felç edilmiştir. Dağın ihtiyarı bunun üzerine onlara sultanla kişisel ve özel olarak görüşmek istediğini bildirmelerini söylemiş, dehşete kapılan askerler olanı biteni efendilerine anlatmak için koşmuşlar ve bunları hiç de iyiye yormayan Selahaddin, bütün ayak izlerini belirlemek için çadırının etrafına kireç ve kül döktürtmüş, akşam olunca da onu korumak üzere meşaleleri olan muhafızlar dikmiştir. Gece yarısı birdenbire sıçrayarak uyanmış, bir anlık bir zaman aralığında tanımadığı birinin çadırından dışarı süzüldüğünü fark etmiş ve bunun Sinan olduğunu sanmıştır. Esrarlı ziyaretçi yatağın üzerine zehirli bir peksimet ile bir kağıt bırakmıştır. Kağıtta şunlar okunmaktadır: "Elimizdesin." Selahaddin bunun üzerine bir çığlık atmış ve muhafızları koşup gelmişler ama hiçbir şey görmediklerine yemin etmişlerdir. Selahaddin hemen ertesi gün kuşatmayı kaldırmış ve hızla Şam'a geri dönmüştür. Bu öykünün fazla romanlaştırıldığından hiç kuşku yoktur ama Selahaddin'in Haşhaş Yun'a yönelik siyasetini çok aniden değiştirdiği de kesin bir olgudur. Her cins sapkınlıktan iğrenmesine rağmen Batınilerin ülkesini tehdit etmeye bir daha asla kalkışmayacaktır. Bunun tamamen tersine onlarla uzlaşmaya çalışarak böylece hem Frank hem de Müslüman düşmanlarını değerli bir yardımcıdan mahrum bırakacaktır. Çünkü Sultan Suriye'yi ele geçirmek için yürüttüğü mücadelede bütün kozları kendi elinde toplamaya karar vermiştir. Aslında Şam'ı ele geçirdiğinden beri bu mücadeleyi görünüşte kazanmış gibidir. Ama çatışma ne zaman biteceği belirsiz bir şekilde sürmektedir. Frank devletlerine, Halep'e, gene Zengi'nin ardıllarından birinin yönetimi altında olan Musul'a ve Cezire ile Küçük Asya'daki çeşitli hükümdarlara karşı girişilmesi gereken bütün bu seferler tüketicidirler. Üstelik entrikacıların ve fesat kuranların cesaretini kırmak üzere düzenli olarak Kahire'ye gitmek zorundadır. Durum ancak 1181'in sonunda Es-Salih belki de zehirlenerek 18 yaşında aniden öldüğünde durulmaya başlamıştır. İbn el-Esir onun son anlarını duygulu bir şekilde anlatmaktadır. Durumu ağırlaşınca hekimler ona biraz şarap içmesini tavsiye ettiler. Onlara şöyle dedi: "Bir hocanın fikrini almadan bunu yapamam." Ulemanın önde gelenlerinden biri başucuna gelerek dinin şarabın ilaç olarak kullanımına izin verdiğini açıkladı. Es-Salih sordu: "Eğer Allah hayatıma son vermeye karar verdiyse beni şarap içerken görünce fikrini değiştireceğini gerçekten sanıyor musunuz?" Din adamı hayır demek zorunda kaldı. Ölmek üzere olan genç, "Öyleyse Yaradan'a midemde yasak bir gıda olduğu halde kavuşmak istemiyorum," diye konuştu. Bundan 1,5 yıl sonra Selahaddin 18 Haziran 1183'te Halep'e resmen girer. Artık Suriye ve Mısır Nureddin'in zamanında olduğu gibi itibari bir şekilde değil de Eyyubi hükümdarının tartışılmaz otoritesi altında etkin bir şekilde birleşmişlerdir. Onları her gün biraz daha sıkıştıran bu güçlü Arap devletinin ortaya çıkışı, Franklerin merak uyandırıcı bir şekilde dayanışmaya yönelmelerine yol açmamıştır. Bunun tamamen tersi olmuştur. Cüzzam'ın korkunç bir şekilde sakatladığı Kudüs kralı iktidarsızlığa yuvarlanırken iki rakip klan iktidarı ele geçirmek için mücadele etmektedir. Selahaddin'le anlaşma yanlısı olan birincisi Trablusconte Raymond'ın yönetimi altındadır. Aşırı olan ikincisinin sözcüsü ise eski Antakya prensi Renaud de Châtillon'dur. Çok esmer, kartal burunlu, su gibi Arapça konuşan, İslami metinleri dikkatle okuyan Raymond, eğer uzun boyu batılı kökenlerini ele vermeseydi, bal gibi Suriyeli bir emir sanılabilirdi. İbn el-Esir şunları söylemektedir: "Bu durumda Frankler arasında Trablus Bey Raymond İbn Raymond Es-Sanjili'den, yani Senjil soyundan, daha cesur ve daha bilge biri yoktu. Fakat bu adam çok hırslıydı ve hararetle kral olmak istiyordu. Bir süre naiplik yaptı ama buradan hemen uzaklaştırıldı. Buna o kadar bozuldu ki Selahaddin'e yazarak onun cephesine geçti ve ondan Franklerin kralı olmasına yardım etmesini istedi. Selahaddin buna sevindi ve Müslümanların elinde esir olan bazı Trablus şövalyelerini hemen serbest bıraktı." Selahaddin Frankler arasındaki bu iç uyuşmazlıkları dikkatle izlemektedir. Raymond'un yönetimindeki doğulu akım Kudüs'te üste geliyormuş gibi olduğunda buna rıza göstermiştir. Dördüncü Boduvan 1184'te cüzzamın son safhasına gelmiştir. Ayakları ve bacakları gevşemiş, gözlerinin feri sönmüştür. Ama ne cesareti ne de sağduyusu eksilmiştir ve Selahaddin'le iyi komşuluk ilişkisi kurmaya çalışan Trablusconte'una güvenmektedir. Şam'ı o yıl ziyaret eden Endülüslü seyyah İbn Cübeyr, süren savaşa rağmen kervanların Kahire ile Şam arasında Frank topraklarından geçerek düzenli bir şekilde gelip gitmelerine şaşırmıştır. Hristiyanlar Müslümanlara hilesiz hurdasız uygulanan bir vergi ödetiyorlar diye izlenimlerini anlatmaktadır. Hristiyan tüccarlar da Müslüman topraklarından geçtiklerinde malları üzerinden bir vergi ödüyorlar. Aralarında tam bir anlaşma var ve eşitliğe uyuyorlar. Savaşçılar savaşlarıyla uğraşıyorlar ama halk barış içinde kalıyor. Bu birlikte yaşamaya son vermekte hiç acelesi olmayan Selahaddin, hatta barış yolunda daha ileriye gitmeye hazır olduğunu bile belli etmektedir. Nitekim cüzzamlı kral 1185 Mart'ında 24 yaşında ölür. Tahtı 6 yaşındaki yeğeni 5. Baduvan'a bırakır. Trablusconte naipliği de iktidarını pekiştirmek için zamana ihtiyacı olduğunu bildiğinden bir barış yapmak üzere Şam'a elçiler gönderir. Kendini batılılarla nihai çarpışmaya hazır hisseden Selahaddin, 4 yıllık bir barış anlaşmasını kabul ederek ne pahasına olursa olsun çarpışma peşinde olmadığını kanıtlar. Fakat çocuk kral bir yıl sonra Ağustos 1186'da ölünce naibin durumu tartışmalı hale gelir. İbn el-Esir, küçük kralın annesi batıdan yeni gelmiş Giy adındaki bir Frank'e tutulmuştu. Onun da evlenmişti ve çocuk ölünce tacı kocasının başına koydu. Patriği, rahipleri, keşişleri, hospitaliye ve tempi ile tarikatı mensuplarını, baronları çağırdı. Onlara iktidarı Giy'e aktardığını bildirdi ve ona itaat edeceklerine yemin ettirdi. Raymond reddetti ve Selahaddin'le anlaşmayı tercih etti. Bu Giy, hiçbir siyasal ve askeri yeteneği olmayan, her zaman son konuştuğu kişinin fikrine katılmaya hazır olan, tamamen silik, yakışıklı bir adam olan Kral Giy de Lusignan'dır. Gerçekte şefleri Brans Arnat, Renaud de Châtillon olan şahinlerin elinde bir kukladan başka bir şey değildir. Renaud Kıbrıs'taki macerasından ve Kuzey Suriye'deki aşırılıklarından sonra 15 yılını Halep zindanlarında geçirmiş, 1175'te Nureddin'in oğlu tarafından serbest bırakılmıştır. Esareti kusurlarını arttırmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Şimdi her zamankinden daha fanatik, daha açgözlü, gözünü daha kan bürümüştür. Arnat Araplar ile Frankler arasında 10 yıllarca yıl süren savaş ve katliamların neden olduğundan daha büyük bir kini tek başına açığa çıkartacaktır. Serbest bırakıldıktan sonra damadı 2. Bohemond'un hüküm sürdüğü Antakya'yı geri almayı başaramamıştır. Bu durumda Kudüs Krallığı'na yerleşmiş, burada kendine Ürdün Nehri'nin doğusundaki toprakları, özellikle de güçlü Kerak ve Şevbek kalelerini dramı olarak getiren dul bir kadınla hemen evlenmiştir. Templiyeler ve yeni gelen çok sayıda şövalye ile hemen ittifak yaparak Kudüs'te giderek artan bir nüfuza sahip hale gelmiştir ki bunu bir tek Raymond, o da bir süre için dengeleyebilmektedir. Renaud'un dayatmaya uğraştığı siyaset ilk Frank istilası sırasındakidir. Araplarla aralıksız dövüşmek, hiç acımadan yağmalamak ve katletmek, yeni topraklar fethetmek. Ona göre her uyuşma, her anlaşma bir ihanettir. Hiçbir barışın, hiçbir sözün kendini bağlamadığını düşünmektedir. Zaten Müslüman kafirlere edilen yeminin değeri nedir ki diye hayasızca bir açıklaması da vardır. Sayfa 244. 1180'de Şam ile Kudüs arasında bölgede mal ve insanların serbest dolaşımını güvence altına alan bir anlaşma imzalanmıştır. Bundan birkaç ay sonra Suriye çölünü Mekke yönünde kat eden ve zengin Arap tüccarlara ait olan bir kervan Renaud'un saldırısına uğramış, kont mallara el koymuştur. Selahaddin 4. Baduvan nezdinde şikayette bulunmuş, fakat o vassaline, yani bağımlısına, adamına karşı bir cezalandırma harekatına girişmeye cesaret edememiştir. 1182 sonbaharında daha vahim bir durum meydana gelmiştir. Arnat bizzat Mekke'yi yağmalamaya karar vermiştir. O sıralarda Akabe Körfezi üzerinde küçük bir Arap balıkçı limanı olan El Yat'tan gemiye binmiş, bazı Kızıldeniz korsanlarının rehberliğiyle kıyı boyunca inerek Medine'nin limanı Yanboha, sonra da Mekke'den uzakta olmayan Rabik'e saldırmıştır. Renaud'un adamları Cidde'ye giden bir Müslüman hacı gemisini batırmışlardır. İbn el-Esir herkes gafil avlanmıştı diye açıklamaktadır. Çünkü bu bölgenin insanları ne tüccar ne de savaşçı hiçbir Frank görmemişlerdi. Başarılarından sarhoşa dönen saldırganlar teknelerini ganimetle doldurmak için acele etmişlerdir. Ve Renaud topraklarına geri dönerken adamları aylarca Kızıldeniz'de dolaşmışlardır. Selahaddin'in o yokken Mısır'ı yöneten kardeşi El-Adil bir filodan atmış ve yağmacıların peşine takılarak onları yok etmiştir. İşlerinden bazıları kafaları halkın önünde kesilmek üzere Mekke'ye götürülmüşlerdir. Musullu tarihçi kutsal yerleri kirletmeye kalkanlar için ibret alınacak bir ceza diye sonuca varmaktadır. Bu çılgınca maceraya ilişkin haberler tabii ki Müslüman dünyasında dolaşmış ve Arnat artık Frank düşmanın en çirkin yanının simgesi haline gelmiştir. Selahaddin Renault'un topraklarına birçok akın düzenleyerek karşılık vermiştir. Ama sultan öfkesine rağmen yüceliğini muhafaza etmeyi bilmiştir. Örneğin 1183 Kasım'ında mancınıklarını Kerak Kalesi'nin etrafına yerleştirmiş ve kaya parçalarıyla bombardımana başlamışken kaleyi savunanlar ona içeride prensin düğününü sürmekte olduğunu bildirmişlerdir. Gelinin Renault'un üvey kızı olmasına rağmen Selahaddin kuşatma altındakilerden gençlerin kalacakları daireyi göstermelerini istemiş ve adamlarına bu bölgeyi sakınmalarını emretmiştir. Ancak bu cins davranışların Arnat'a karşı ne yazık ki hiçbir yararı yoktur. Bilge Raymond tarafından bir an için etkisizleştirildikten sonra Kral Guy'in 1186 Eylül'ünde tahtaya çıkmasıyla yeniden söz sahibi olmuştur. Bundan birkaç hafta sonra varılan barışın daha 2,5 yıl sürmesi gerektiğini bilmezden gelerek Mekke yolunda sakin sakin ilerleyen büyük bir Arap hacı ve tüccar kervanın üzerine alıcı bir kuş gibi çökmüştür. Kervandaki silahlı adamları öldürmüş, kafilenin geri kalanını esir ederek Kerak'a götürmüştür. Bunlardan bazıları Renault'a barış anlaşmasını hatırlatmaya cüret edince onlara meydan okur bir tavırla ''Muhammediniz gelsin de sizi kurtarsın'' demiştir. Bu sözler birkaç hafta sonra Selahaddin'e aktarıldığında Arnat'ı kendi elleriyle öldürmeye yemin edecektir. Fakat sultan hemen o anda uygun zamanı beklemeye uğraşmaktadır. Anlaşmalar uyarınca esirleri serbest bırakması ve mallarını iade etmesi için Renault'a elçiler göndermiştir. Prens elçileri kabul etmeyi reddedince onlar da Kudüs'e yönelmişler, burada onları Kral Guy karşılamış ve Vassali'nin yaptıklarına müthiş şaşırdığını söylemiş ama onunla çatışmaya girmeye cesaret edememiştir. Elçiler ısrar etmişlerdir. Prens Arnat'ın elindeki rehineler Kerak zindanlarında bütün anlaşma ve yeminlere rağmen unutulmaya ve çürümeye mi terk edileceklerdir? İktidarsız Guy kendini bu işten sıyırmıştır. Barış antlaşması bozulmuştur. Ona sonuna kadar uymaya kararlı olan Selahaddin, çatışmaların yeniden başlayacak olmasından hiç kaygılanmamaktadır. Franklerin sözlerini alçakça bozduklarını haber vermek üzere Mısır, Suriye ve Cezire emirlerine haberciler yollayarak müttefik ve bağımlılarını işgalciye karşı cihada katılmak üzere bütün güçlerini bir araya getirmeye çağırmıştır. Bütün İslam ülkelerinden binlerce süvari ve piyade Şam'a akmaktadır. Kent artık askerlerin güneşe ve yağmura karşı korundukları oluklu çatılardan, deve tüyünden küçük çadırlardan veya zengin renkleri olan ve Kur'an ayetleri veya hatla yazılmış şiirlerle süslü, zengin hükümdar otağlarının ortasında karaya oturmuş bir gemi gibidir. Seferberlik devam ederken Frankler iç çatışmalarının içine gömülmektedirler. Müslümanlarla işbirliği halinde olmakla itham ettiği rakibi Raymond'dan kurtulmak için zamanın uygun olduğunu düşünen Kral Guy, Kudüs ordusunu Celile'de yani Galile'de küçük bir kent olan ve Trablus kontunun karısına ait bulunan Taberiye'ye saldırtmaya hazırlanmaktadır. Alarm durumuna geçen Trablus kontu bir ittifak önermek üzere Selahaddin'e gider. Sultan bu teklifi hemen kabul ederek Taberiye garnizonunu takviye için hemen bir birlik gönderir. Kudüs ordusu geri çekilir. Arap, Türk ve Kürt savaşçılar Şam'a doğru dalga dalga akmaya devam ederlerken Selahaddin'in 30 Nisan 1187'de Taberiye'ye bir haberci göndererek Raymond'dan ittifak anlaşmasına uygun olarak izcilerinin Celile Gölü'nde bir keşif turu yapmalarına izin vermesini ister. Kont sıkıntıya düşer ama reddedemez. Tek şartı Müslüman askerlerin topraklarını akşamdan önce terk etmeleri ve ne insanlarına ne de uyruklarının mallarına saldırmama sözü vermeleridir. Her tür olayı önlemek üzere civardaki bütün yerleşim yerlerini Müslüman birliklerinin geçişi konusunda uyarır ve halktan evlerinden çıkmamalarını ister.
Ayrım sonu.